Ayrım 11. Yüzyıllık Yalnızlık. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 101. Arkadio'nun anası babasıyla ilgili gizli bilenler bu sözleri duyunca kendisinin de gerçeği bildiğini sandılar. Ama Arkadio bu gerçeği hiç öğrenmemişti. Karanlık odada onun kanına ateşler salan Pilar Ternera, önce Jose Arkadio, ardından Aureliano için nasıl karşı durulmaz bir tutku olmuşsa, şimdi de Arkadio için öyleydi. Eski güzelliği yitmiş olsa da, kahkahası eskisi gibi çınlamasa da, Arkadio hep onu arıyor ve isli buğu kokusundan izini buluyordu. Savaştan kısa bir süre önce Pilar Ternera, küçük oğlunu okuldan almak için her günkünden biraz daha geç geldiğinde, Arkadio'yu öğle uykusuna yattığı ve sonradan tutukluları tomruğa vurduğu odada kendisini bekler buldu. Çocuk bahçede oynuyordu. Arkadio, Pilar Ternera'nın o odadan geçmek zorunda olduğunu biliyor ve hamağına uzanmış titreyerek bekliyordu. Kadın geldi. Arkadio onu bileğinden yakaladı ve hamağın içine çekmeye çalıştı. Pilar Ternera dehşete düşmüştü. "Olamaz, olamaz," diyordu. "Seni mutlu kılmayı nasıl isterim bilemezsin. Ama Tanrı biliyor ya, yapamam bunu." Arkadio, atalarından kalma gücüyle kadını belinden kavradı ve tenine dokunduğu anda dünya silindi gözünden. "Namusluluk numarası yapmaya kalkışma," dedi. "Orospuluğunu bilmeyen mi var?" Pilar kötü yazgısına lanet okudu içinden. "Çocuklar görür," diye fısıldadı. "En iyisi bu gece kapıyı sürgüleme." O gece Arkadio hamağında ateşler içinde titreyerek onu bekledi. Gözüne uyku girmiyor, kulağa kirişte bekliyordu. Yaklaşan sabahın sonu gelmez saatlerinde çekirgelerin sesini, çullukların doğan günü müjdeleyen acımasız çığlıklarını duydukça atlatıldığına iyiden iyiye inanıyordu. Heyecan öfkeye dönüştüğü sırada kapı birden aralandı. Arkadio birkaç ay sonra idam mangasının karşısına dikilirken, sınıftaki ayak seslerini, sıraların çarpılışını, odanın karanlığında gövdesine yaslanan bir bedenin ağırlığını ve bir başka yürekten boşalan havayı, soluyuşunu hatırlayacaktı. Arkadio elini uzattı ve karanlıkta geçip gitmek üzere olan iki parmağı iki yüzüklü bir başka eli yakaladı. Elin üzerindeki damarları yokladı, bahtsız bir yüreğin atışlarını duydu bileğinde ve yaşam çizgisi baş parmağın dibinde ölümün pençesiyle kesilen avuç içine elledi. Sonra bunun beklediği kadın olmadığını anladı. Çünkü isli buğu değil, çiçek kokuyordu ve erkek göğsü gibi ufacık başlı, gün görmemiş memeleri, ceviz gibi sert ve yuvarlak apış arası, deneysizliğin heyecanına bulanmış sevecenliği vardı. Kızı olan kızdı ve adı da Santa Sofia de la Piedad'tı. Pilar Ternera ona bu yaptığını yapsın diye bütün ömrünce biriktirip bir yana ayırdığı paranın yarısını vermişti. Tam 50 peso. Arkadio onu babasının ufak aşçı dükkanında çalışırken çok görmüştü. Ama hiç alıcı gözle bakmamıştı. Çünkü kız gerekli olduğu anın dışında varlığını çevresindekilere duyurmamak gibi az görülür bir erdeme sahipti. Ama o günden sonra Arkadio kızın koltuk altlarındaki sıcaklığa kedi gibi sokulmadan edemedi. Kız öğlen uykusu zamanı geldi mi okula gidiyordu. Anası babası da biliyorlar ve ses çıkarmıyorlardı. Pilar Ternera ölümlük kalımlık birikiminin öteki yarısını da onlara vermişti. Sonraları hükümet birlikleri onları aşk yuvalarından edince, onlar da dükkanın arkasındaki domuz yağı tenekeleriyle mısır çuvallarının arasında sevişmeye başladılar. Arkadio, köyün sivil ve askeri yöneticiliğine atandığı sıralarda bir kızları olmuştu. Bu durumu bilen tek akrabaları Jose Arkadio ile Rebecca'ydı. Arkadio o sıralarda yakınlıktan çok suç ortaklığı duygusuyla onlarla sıkı fıkıydı. Jose Arcadio evlilik boyunduruğuna kaptırmıştı kendini. Rebecca'nın sağlam kişiliği, doymak bilmez midesi, tuttuğunu koparan hırsı, kadın peşinde koşan, aylak biri olmaktan çıkıp yük hayvanı gibi işe koşulan kocasının olanca gücünü emiyor, tüketiyordu. Temiz pak bir evleri vardı. Güneş doğarken Rebecca evin her yanını açar, mezarlıktan esen yel pencerelerden girip kapılardan bahçeye taşarken, duvarların badanasına, eşyalara, mezarların güherçile kokusunu sindirirdi. Rebecca'nın toprak yeme isteği, ana babasının kemiklerinin takırtısı, Pietro Crespi'nin beceriksizliği karşısında kanının kaynaması artık çok geçmişte kalmıştı. Rebecca bütün gün pencerenin önünde, savaşın tedirginliğinden uzak, oturup nakış işliyordu. Dolaptaki çanaklar birbirlerine vurup şıngırdamaya başladığında kalkıp yemek pişirmeye koyuluyordu. Önden uyuz itler, arkadan kimi zaman omzuna bir geyik vurmuş, çoğu zaman da elinde ipe dizili yaban ördekleri ve tavşanlar sallanan, çizmeli, mahmuzlu, çifteli dev ortalıkta görünmeden çok önce Rebecca yemeği hazırlamış olurdu. Yönetiminin ilk günlerinden birinde Arcadio bir ikindi vakti çıka geldi. Evden ayrıldıklarından beri onu görmemişlerdi. Ama öylesine içten ve yakın bir tavrı vardı ki Rebecca ile Jose Arcadio onu sofralarına almaktan çekinmediler. Yemeklerini yiyip kahvelerini içerlerken Arcadio geliş nedenini açıkladı. Jose Arcadio hakkında bir şikayet vardı. Deniliyordu ki Jose Arcadio kendi tarlasını sürmekle işe başlamış, sonra öküzleri dehliye dehliye, önüne çit geldiyse ezip, yapı geldiyse yıkıp çevredeki en bereketli toprakları zorla ele geçirmişti. Gözü tutmadığı için ilişmediği toprakların sahiplerini de haraca bağlamıştı. Her cumartesi yanına av köpeklerini alıyor, omuzuna çiftesini asıyor, haraç toplamaya çıkıyordu. Jose Arcadio yaptıklarını inkar etmedi. Bu toprakları köyün kuruluşu sırasında Jose Arcadio Buendia dağıtmıştır. Aslında aileye ait olan bu mirası har vurup harman savurduğu için deliliği o zamandan başlamıştır diyor ve bu yüzden de o topraklara el koymakta kendini haklı görüyordu. Böyle bir savunma gereksizdi aslında. Çünkü Arcadio hak yerini bulsun diye gelmemişti. Jose Arcadio ile pazarlığa gelmişti. El koyulan toprakların tapusu Jose Arcadio'nun üzerine çıkabilsin diye Arcadio bir kadastro dairesi kuracak. Bunun karşılığında da Jose Arcadio haracı yerel hükümet temsilcilerinin toplamasını kabul edecekti. Anlaştılar. Yıllar sonra Albay Aureliano Buendia tapu kayıtlarını incelerken Jose Arcadio'nun bahçesinin bulunduğu tepeden göz görebildiğine ufka dek mezarlık dahil bütün toprakların kardeşinin üzerine kayıtlı olduğunu gördü. Ve Arcadio'nun 11 ay süren yönetimi sırasınca yalnızca haraçları toplamakla kalmayıp Jose Arcadio'nun toprağına ölülerini gömebilsinler diye ölenlerin ailelerinden de para aldığını öğrendi. Ursula bütün köyün dilinde dolaşan bu olayları ancak birkaç ay sonra öğrendi. Onun acısına acı katmamak için herkes olanları saklıyordu. Ursula önce kuşkulandı. Kocasına kaşık kaşık kabak şerbeti içirirken, sözüm ona koltuklarını kabarta kabarta Arcadio ev yaptırıyor dedi. Demesine dedi de ister istemez içini çekip, bilmem ama bu işin bir kokusu çıkacak gibime geliyor diye ekledi. Sonraları Arcadio'nun ev yaptırmakla yetinmeyip Viyana malı eşya ısmarladığını da öğrenince onun kamu hizmetleri için topladığı parayı yediğine iyice aklı yattı. Bir pazar ayininden sonra Arcadio'yu yeni evinde oturmuş memurlarıyla kağıt oynarken görünce "Sen ailemizin yüz karasısın" diye haykırdı. Arcadio ona hiç aldırmadı. Ursula onun 6 aylık bir kızı olduğunu ve birlikte yaşadığı Santa Sofia de la Piedad'ın yine gebe olduğunu ancak o zaman öğrendi. Bunun üzerine her neredeyse bulup Albay Aureliano Buendia'ya mektup yazmaya, olanı biteni bildirmeye karar verdi. Oysa günlerin çabuk gelişen olayları Ursula'nın yalnızca tasarılarını uygulamasını engellemekle kalmadı, onu bunları düşündüğüne düşüneceğine de pişman etti. O zamana dek ancak belirsiz ve uzak bir olayı nitelemeye yarayan savaş sözcüğü birden somut ve dramatik bir gerçek oluverdi. Şubat sonlarına doğru süpürge yüklü bir eşeğe binmiş, kül benizli, yaşlı bir kadın geldi Macondo'ya. Öylesine zararsız bir görünüşü vardı ki, nöbetçiler bataklıktaki köylerden gelen satıcılardan biri diye sorgusuz sualsiz köye bıraktılar. Kadın doğruca kışlaya gitti. Arkadio onu bir zamanlar sınıf olan odada kabul etti. Şimdi burası bir çeşit cephe gerisi karargahı haline getirilmiş, çengellere kıvrılıp durulmuş, hamaklar asılmış, köşelere yataklar yığılmış, yerlere tüfekler, karabinalar, hatta av çifteleri serilmişti. Yaşlı kadın kendini tanıtmazdan önce dikleşip hazır ola geçerek askerce selam çaktı. "Ben Albay Gregorio Stevenson." Kötü haberler getirmişti. Dediğine göre liberallerin son direnme noktaları da kırılmaya başlamıştı. Rio Hacha yakınlarında gerileyerek çarpışırken bıraktığı Albay Aureliano Buendia, Arcadio'ya haber iletmişti. Liberallerin can ve mal güvenliğinin korunması koşuluyla köyü direnmeden teslim edecekti. Arcadio yolunu şaşırmış ninelere benzeyen bu yabancı haberciye acıyarak baktı. "Yazılı bir şey getirdin tabii," dedi. "Tabii öyle bir şey getirmedim," dedi haberci. "Bu koşullarda insanın kendini ele verecek bir şey taşıyamayacağını bilmen gerek." Konuşurken elini koynuna atıp gümüşten yapılmış ufak bir balık çıkardı. "Sanırım bu yeter," dedi. Arcadio, Albay Aureliano Buendia'nın elinden çıkmış balığı görür görmez tanıdı. Ne var ki, biri savaştan önce bunu almış ya da çalmış olabilirdi. Koynunda gümüş balık var diye adama gözü kapalı güvenilmezdi. Haberci kimliğine inandırabilmek için askeri bir sır açıklayacak kadar işi ileri götürdü. Görevli olarak Curaçao'ya gittiğini, Karayipler bölgesindeki bütün sürgünleri bir araya toplayacağını, yıl sonunda bir çıkarma yapmaya yetecek silah ve cephane bulacağını açıkladı. Albay Aureliano Buendia, bu planın başarıya ulaşacağına inandığından, o anda gereksiz can kaybı verilmesine karşıydı. Ama Arcadio, Nuh diyor, peygamber demiyordu. Kimliğini kanıtlayana dek haberciyi tutuklayıp tomruğa vurdurttu ve kanının son damlasını akıtmacasına köyü savunmaya karar verdi. Fazla beklemesi gerekmedi. Liberallerin yenilgisiyle ilgili haberler günden güne artıyordu. Mart sonlarına doğru zamansız yağmurların bastırdığı bir tan vakti, son haftaların gergin suskunluğu, acı bir borazan sesi ve kilisenin kulesini yıkan top gürültüsüyle bozuldu. Aslında Arcadio'nun direnme kararı düpedüz çılgınlıktı. Sözüm ona silahlı 50 adamı vardı ve adam başına 20'şer kurşun düşüyordu. Yine de Arcadio'nun atıp tutmalarıyla coşan eski öğrencileri, yitirilmiş dava uğruna can baş koymuşlardı. Çizmelerin yollarda çıkardığı seslerin, birbiriyle çatışan komutların, yeri titreten topların, vızıldayan kurşunların ve borazanların katı sesleri arasında Albay Stevenson denilen adam Arcadio ile konuşma fırsatı buldu. "Kadın kılığında ölmek küçüklüğüne düşürme beni," dedi. "Öleceksem bırak da savaşarak öleyim." Sonunda Arcadio'yu kandırabildi. Arcadio ona silah ve 20 kurşun verilmesini emretti, karargahı savunması için de yanına 5 kişi bırakıp kendisi adamlarıyla birlikte direnişi yönetmeye çıktı. Ne var ki bataklığa giden ana yola ulaşamadı. Barikatlar yıkılmıştı. Köyü savunanlar sokaklarda çarpışıyorlardı. Kurşunları bitene dek tüfekleriyle savaştılar. Kurşunları tükenince tüfeklere karşı tabancalarını çektiler. Sonunda yumruk yumruğa, gırtlak gırtlağa geldiler. Bozgunu gören kadınlardan kimi ellerine geçirdikleri sopalarla, ekmek bıçaklarıyla sokaklara döküldüler. O kargaşalıkta Arkadio, sırtında geceliği, elinde Jose Arkadio Buendia'nın iki eski tabancasıyla, deliler gibi kendisini arayan Amaranta ile karşılaştı. Arkadio tüfeğini savaşırken silahını yitirmiş bir subaya verdi ve Amaranta'yı evine götürmek için yan sokaklardan birine saptı. Ursula bitişik evde kocaman gedik açmış olan top atışlarına aldırış etmeden kapıda durmuş onları bekliyordu. Yağmur diniyordu ama sokaklar Arap sabunu dökülmüş gibi kaygandı ve karanlıkta uzaklık ancak göz kararı kestirilebiliyordu. Arkadio Amaranta'yı Ursula'nın yanına bıraktı ve köşeden ateş açan iki askere karşı koymaya çalıştı. Yıllardır bir çekmecenin dibinde unutulmuş eski tabancalar ateş almadı. Ursula Arkadio'ya gövdesini siper ederek onu eve çekmeye uğraştı. "Tanrı aşkına gel," diye bağırdı. "Bu kadar çılgınlık yeter." Askerler onlara nişan aldı. Biri, "Bırak o adamı hanım," diye seslendi. "Yoksa karışmayız ha." Arkadio Ursula'yı eve doğru iteledi, sonra teslim oldu. Az sonra silah sesleri kesildi, çanlar çalmaya başladı. Direniş yarım saatten az sürede kırılmıştı. Arkadio'nun adamlarından bir teki sağ kalmamıştı ama karşı taraftan da 300 askeri öldürmüşlerdi. Son direnme noktası karargah oldu. Saldırıya uğramadan önce Albay Gregorio Stevenson denilen adam karargâhtaki tutukluları serbest bırakmış ve adamlarına çıkıp sokakta çarpışmalarını emretmişti. Olağanüstü hareket yeteneği ve elindeki 20 kurşunun 20'sini de sektirmeden isabet ettirişi, karargâhın bir yığın insan tarafından savunulduğu izlenimini uyandırdığından saldırganlar karargâhı top gülleleriyle darmaduman ettiler. Saldırıyı yöneten yüzbaşı, yıkıntılar arasında kimseleri görmeyip paramparça olmuş kolunda boş bir tüfekle, iç donundan başka giysisi olmayan bir tek ölüyle karşılaşınca şaşırdı. Ölünün kadın gibi uzun saçları ensesinde tarakla tutturulmuştu, boynunda ufak bir balık asılı zincir vardı. Yüzbaşı çizmesinin burnuyla cesedi sırtüstü çevirip yüzüne ışık tutunca şaşkınlığı daha da arttı. "Aman Tanrım!" diye haykırdı. Öteki subaylar yanına koşuştular. Yüzbaşı, "Baksanıza kimmiş meğer?" dedi. "Gregorio Stevenson." Gün doğarken alelacele kurulan askeri mahkemenin kararıyla Arkadio, mezarlık duvarının dibinde kurşuna dizildi. Çocukluğundan beri ömrünü zehir eden korkunun, yaşamının son iki saatinde neden uçup gidiverdiğini kendisi de anlayamadı. Az önceki yürekliliğini yeniden göstermeye kalkışmadan, mahkemece kendisine yöneltilen suçlamaları kayıtsızlıkla dinledi. Ursula'yı anımsadı. Bu saatlerde kestane ağacının altında Jose Arkadio Buendia ile sabah kahvesini içiyordur diye düşündü. Daha adı konmamış 8 aylık kızını ve Ağustos'ta doğacak çocuğunu düşündü. Bir akşam önce ertesi günkü yemek için geyik etini tuzlarken bıraktığı Santa Sofia de la Piedad'ı düşündü. Omuzlarına dökülen saçlarını, yapma gibi duran kirpiklerini özledi. Yaşamla hesabını kesin olarak kapatırken kendi insanlarını düşündükçe duygulanmıyor, en çok nefret ettiği kişileri aslında nasıl sevmiş olduğunu anlamaya başlıyordu. Askeri mahkeme başkanı konuşmasını bitirirken Arkadio aradan 2 saat geçmiş olduğunu fark etti. "Elimizde suçlamaları doğrulayacak yeterli kanıt yoksa da," diyordu başkan, "sanığın komutasındakileri gereksiz yere ölüme sürükleyen sorumsuz ataklığı en ağır cezayı almasına yeterlidir." Arkadio iktidarın güvenliğini ilk tattığı yıkık sınıfta, aşkın tedirginliğini ilk duyduğu odanın birkaç adım ötesinde hazırlanmakta olan ölümünü gülünç buluyordu. Ölümü umursadığı yoktu ama yaşam çok şey demekti. O yüzden de idam hükmü verildiği andaki duygusu korku değil özlem oldu. Son dileğinin ne olduğu soruluncaya dek ağzını açmadı. Yumuşak bir sesle, "Karıma söyleyin, kızın adını Ursula koysun," dedi. Bir an durduktan sonra yineledi. "Ninesininki gibi Ursula. Sonra deyin ki, doğacak çocuk oğlan olursa adını Jose Arcadio koysunlar. Amcasına benzesin diye değil, dedesine benzesin diye." Onu kurşuna dizecekleri duvarın dibine götürmelerinden önce peder Nikanor günah çıkarmaya geldi. Arcadio, "Yaptıklarıma pişman değilim," dedi. Ve bir fincan sade kahve içtikten sonra idam mangasının komutuna ayak uydurup yola düzüldü. Apar topar infazlarda üstüne olmayan komutanın adı da kendine yaraşıyordu. Yüzbaşı Roque Carnicero idi adı. Kasap demeye geliyordu. Mezarlığa giderlerken sürekli çiseleyen yağmurun altında Arcadio ufukta pırıl pırıl bir çarşambanın doğmak üzere olduğunu gördü. Sabah sisiyle birlikte içindeki özlemin acısı da dağıldı ve yerini merak aldı. Sırtını duvara dayamasını söylediklerinde Arcadio, Rebecca'nın ıslak saçları, pembe entarisiyle kapıyı açtığını gördü. Kendini tanıtmaya çalıştı. Rebecca duvara doğru şöyle bir baktı ve şaşkınlıktan donup kaldı. Arcadio'ya ancak el sallayacak zaman bulabildi. Arcadio da ona elini salladı. O anda tüfeklerin duman tüten namluları ona çevrilmişti ve Arcadio, Melquiades'in sözlerini sözcüğü sözcüğüne duydu. El değmemiş Santa Sofia de la Piedad'ın karanlık sınıftaki ayak sesleri kulağına geldi ve Remedios öldüğü zaman burun deliklerinde gördüğü buz katılığını kendi burnunda duydu. Hay Allah kahretsin diye düşünecek kadar zaman buldu. Çocuk kız olursa adını Remedios koysunlar demeyi unuttum. Sonra bütün ömrünü zehir etmiş olan korkunun tümü yüreğine bir anda saplandı. Yüzbaşı ateş emri verdi. Arcadio göğsünü çıkarıp başını dikmeye ancak zaman bulabildi ve kasıklarını kavuran sıcak sıvının nereden boşandığını bir türlü anlayamadı. "Orospu dölleri!" diye haykırdı. "Yaşasın liberaller!" 11. ayrımın sonu. Sayfa 108.